Ayrım 40, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 382. Dottore David Redfellow, Roma'da önemli bir toplantı sırasında Don Clericuzio'nun çağrısını aldı. İtalyan başbakanına dürüst olmayan bankacıların hapsedilmelerine yol açacak yeni bir kanunname konusunda fikir veriyordu. Tabii bunun kabul edilmemesini öneriyordu. Konuşmasına hemen son verdi ve Amerika'ya uçtu. David Redfellow, İtalya'da geçirdiği 25 yıllık sürgün hayatı süresince hayal bile edemeyeceği kadar değişmiş ve çok zengin olmuştu. Başlangıçta Don Clericuzio, onun Roma'da küçük bir banka almasına yardım etmişti. Redfellow daha sonra uyuşturucu ticaretinden kazandığı ve İsviçre Bankası'na yatırılmış olan parayla televizyon istasyonları satın aldı. Başka bankalarda. Ama ona asıl Don Clericuzio'nun İtalya'daki dostları yol gösterdiler ve imparatorluğunu kurması için yardım ettiler. Bir dizi bankadan başka dergiler ve gazeteler almasını da sağladılar. Ama David Redfellow kendi başına yaptığı işlerden dolayı da memnundu. Karakteri tümüyle değişmişti. İtalyan vatandaşı olmuştu. Karısı İtalyandı, çocukları İtalyandı. Metresi de standart İtalyanlardandı. Ayrıca bir İtalyan üniversitesinden fahri doktorluk unvanı da almıştı. 2 milyon karşılığı. Artık Armani modelleri giyiyor, her hafta berberinde bir saat kalıyordu. Erkek dostlarıyla satın aldığı kahvede oturuyordu. Kabinenin ve başbakanın danışmanı olarak siyaset hayatına atıldı. Ama yine de yılda bir kez ustası Don Clericuzio'nun istediklerini yapmak için Quo Guge'ye gidiyordu. Bu nedenle bu özel çağrı oldukça endişelenmesine neden oldu. David Redfellow malikaneye vardığında akşam yemeği onu bekliyordu. Rosemary her zamankinden daha da nefis yemekler yapmıştı. Çünkü adam her zaman Roma'daki lokantaları öve öve bitiremiyordu. Onun şerefine bütün Clericuzio ailesi toplanmıştı. Don, oğulları Giorgio, Vincent ve Patty, torunu Dante ve Pippi ile Cross de Lena. Onu bir kahraman gibi karşıladılar. Üniversiteyi yarıda bırakan uyuşturucu kralı, kulağında küpeyle dolaşan seks hastası çakal, kendini toplumun temel taşlarından biri haline getirmişti. Bütün aile onunla gururlanıyordu. Dahası Don Clericuzio, Redfellow'a borcu olduğunu düşünüyordu. Çünkü o kendisine önemli bir ahlak dersi vermişti. Don Clericuzio ilk günlerde garip bir duygusallığa kapılmıştı. Yasal güçlerin uyuşturucu konusunda doğru yoldan saptırılamayacağına inanıyordu. David Redfellow 1960 yılında uyuşturucu satmaya başladığı sırada 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Bu işi para için yapmıyordu. Sadece kendisi ve arkadaşları için devamlı ucuz mal bulabilmek istiyordu. Amatörce bir çabaydı bu. Sadece kokain ve marihuana ile ilgiliydi. Bu iş bir yıl içinde öylesine gelişti ki Redfellow'la sınıf arkadaşları olan ortakları küçük bir uçak satın aldılar ve Meksika ile Güney Amerika'dan uyuşturucu taşımaya başladılar. Tabii çok geçmeden başları yasalarla belaya girdi. İşte David ilk kez o zaman ne tür bir dahi olduğunu gösterdi. Altı ortak o kadar çok para kazanıyorlardı ki David Redfellow bu sayede bol bol rüşvet vermeye başladı. Çok geçmeden doğu kıyısında şerifler, savcılar, yargıçlar ve yüzlerce polis onun emrine girdi. David Redfellow her zaman bu işin çok kolay olduğunu iddia etti. Adamın yıllık ücretini öğrenir ve ona bunun 5 katını teklif edersin. Ama sonra Kolombiya karteli sahneye çıktı. Bu adamlar vahşi batı filmlerindeki en çılgın kızılderililerden daha da çılgındılar. Onlar sadece kafa derisini yüzmüyor, başları oldukları gibi götürüyorlardı. Redfellow'un ortaklarından 4'ü öldürüldü. Genç adam da Clericuzio ailesine başvurarak kendisini korumalarını istedi. Buna karşılık kazancın %50'sini onlara verecekti. Patty Clericuzio ve Bronx bölgesinden bir grup asker onu korumayı üstlendiler. Bu durum Don Redfellow'u 1965'te İtalya'ya sürünceye kadar devam etti. Uyuşturucu işi çok tehlikeli bir hal almıştı. Şimdi sofrada Don'u yıllar önce böyle akıllıca bir karar verdiği için kutluyorlardı. Dante ile Cross, Red Fellow'un hikayesini ilk kez öğreniyorlardı. Adam iyi bir hikayeciydi ve Patty'yi öve öve göklere çıkardı. Ne savaşçıydı o! Patty olmasaydı Sicilya'ya gidecek kadar yaşayamazdım. Dante ile Cross'a döndü. Her şey sizin vaftiz edildiğiniz gün oldu. Sizi neredeyse kutsal suda boğuyorlardı. Ama ikinizin de kılı bile kıpırdamadı. Bunu iyi hatırlıyorum. İleride bir gün sizinle birlikte iş yapacağım aklıma bile gelmezdi. Don Clarecuccio alayla onlarla iş yapmayacaksın ki dedi. İş sadece ben ve Giorgio ile ilgili. Yardıma ihtiyacın olursa Pippi de Lena'yı çağırabilirsin. Sana söz ettiğim işe devam etmeye karar verdim. Giorgio sana bunun nedenlerini anlatır. Giorgio David'e son gelişmeleri açıkladı. Ellie Marion ölmüş, stüdyonun başına Bobby Bunce geçmişti. Cross'un Messalina filmindeki hisselerine el koymuştu. Ona sadece filme yatırdığı parayı iade etmişti, faizi de tabii. Bu hikaye Red Fellow'un hoşuna gitti. Herif çok kurnazmış, dava açamayacağını biliyor. Onun için de paranı kapıyor. Bu onun iyi bir iş adamı olduğunu gösteriyor. Kahve içen Dante Red Fellow'a tiksintiyle baktı. Oğlunun yanında oturan Rosemary elini oğlunun koluna koydu. Don Dante'ye, evet torunum dedi, sen bu sorunu nasıl çözümlerdin? Dante, onun okyanusun dibinde yüzmesini sağlardım diye cevap verdi. Don ona gülümsedi, sonra da Cross'a döndü. Ya sen Croce Fixio, sen bu sorunu nasıl çözümlerdin? Cross, durum olduğu gibi kabul ederdim dedi. Bundan ders alırdım. Beni faka bastırdılar. Çünkü onların bunu yapacak cesaretleri olmadığını sanıyordum. Don, Patty ve Vincent diye sordu. Ama onlar cevap vermeye yanaşmadılar. Babalarının oynadığı oyunun farkındaydılar. Don Cross'a baktı. Bu olayı görmezlikten gelemezsin dedi. Herkes aptal olduğuna karar verir ve dünyada hiç kimse sana saygı göstermez. Cross, Don'un bu sözlerini ciddiye aldı. Ellie Marion'un evinde hala o tablolar var, 20-30 milyon değerinde. Onları çalar sonra geri vermek için para isteyebiliriz. Don, olmaz dedi. Bu iç yüzünün ortaya çıkmasına, gücünün anlaşılmasına neden olur. Ve ne kadar ustalıkla yapılırsa yapılsın böyle bir operasyon tehlikelidir. David, sen olsaydın ne yapardın? Red Fellow düşünceli bir tavırla prosunu tüttürdü. Stüdyoyu satın alırdım. Uygarca bir iş olurdu bu. Bankalarımız ve iletişim şirketimiz sayesinde Lodestone'u satın alabiliriz. Cross kulaklarına inanamadı. Lodestone dünyanın en zengin ve en eski film şirketi. 10 milyar da versen stüdyoyu sana yine de satmazlar. Bu imkansız. Patty şaka yaptı. David, eski dostum, 10 milyar bulabilir misin? Senin hayatını kurtardım ve sen bana borcunu hiçbir zaman ödeyemeyeceğini söyledin. Red Fellow bu sözleri önemsemediğini belirten bir tavırla elini salladı. Sen büyük paralar konusunda bir şey bilmiyorsun. Bu iş krem şantiye benzer. Azıcık bir miktar alırsın. Senetler, krediler ve hisselerle onu çırparak koskocaman bir köpük haline sokarsın. Sorun para değil. Cross atıldı. Sorun Bans'ı etkisiz hale sokmak. Stüdyo onun kontrolünde ve kusurları ne olursa olsun Mario'nun isteklerine de sadık. Stüdyoyu satmaya asla razı olmaz. Patty, oraya gidip Bans'ı öperim dedi. Don kararını vermişti. Red Fellow'a baktı. Planını uygula. Bu işi başar ama çok ihtiyatlı davran. Pippi ile Croce Fixio senin emrinde olacak. Giorgio Red Fellow'a bir şey daha var dedi. Stüdyo önümüzdeki 5 yıl Bobby Bunce'ın kontrolünde olacak. Ellie Marion'un vasiyeti böyle. Ama Marion'un oğluyla kızının şirketteki hisseleri Bunce'ınkinden fazla. Stüdyo satılırsa yeni sahiplerinin Bunce'a para verip başlarından atmaları gerekir. İşte çözümlemen gereken sorun bu. David Red Fellow gülümseyerek sigarını tüttürdü. Tıpkı eski günler gibi. Don Clarecuccio, bana sadece sizin yardımınız gerek. İtalya'daki bankalardan bazıları böyle bir kumar oynamaya yanaşmayabilirler. Unutmayın, stüdyonun gerçek değerinden daha fazla para vermemiz gerekecek. Pippi de Lena bütün bunları ihtiyatla izliyordu. Onu rahatsız eden toplantının bu kadar açıkça yapılmasıydı. Geleneğe göre bu toplantıda sadece Don Giorgio ve David Redfellow'un bulunması gerekirdi. Pippi ile Cross'a Redfellow'a yardım etmeleri için ayrı emir verilirdi. Neden onların bütün bu sırları öğrenmelerine izin verilmişti? Daha da önemlisi neden Dante, Patty ve Vincent bu toplantıya katılmışlardı? Tanıdığı Don Clericuzio'dan beklenmeyecek şeylerdi bütün bunlar. Don planlarını mümkün olduğu kadar gizlerdi. Vincent ile Rosemary yatmaya giden Don'un merdivenden çıkabilmesi için ona yardım ediyorlardı. Yaşlı adam inatla merdivene trabzan asansörü takılmasına razı olmamıştı. Don gözden kaybolur kaybolmaz Dante Giorgio'ya dönerek öfkeyle ''Stüdyoyu satın alırsak kimin olacak?'' diye sordu. ''Cross'un mu?'' Redfellow sakin bir tavırla onu susturdu. ''Stüdyo benim olacak, orayı ben yöneteceğim. Büyük babanın hissesi olacak, belgelerle belirlenecek pay.'' Giorgio da aynı fikirdeydi. Cross güldü. ''Dante, ikimiz de bir film stüdyosunu yönetemeyiz, yeterince acımasız değiliz.'' Pippi hepsini ayrı ayrı inceledi. Tehlike kokusu almakta ustaydı. Bu kadar zaman yaşamasının sırrı da buydu. Ama şimdiki olayı çözemiyordu. Belki de Don iyice yaşlanıyordu artık. Patty Redfellow'u Kennedy Havaalanı'na götürdü. Özel jeti orada bekliyordu. Cross'la Pippi Vegas'a kiraladıkları bir uçakla New York'a gelmişlerdi. Clericuzio, Zanadu'nun ya da diğer şirketlerinin uçak almasını kesinlikle yasaklamıştı. Cross babasıyla kiraladıkları arabaya binerek havaalanına gitti. Yolda Pippi oğluna ''Ben bir süre New York'ta kalacağım.'' diye açıkladı. Cross babasının endişeli olduğunu fark etti. ''Toplantıda pek de başarılı olamadım.'' ''Pippi pekala iyiydin.'' dedi ama Don haklıydı. ''Birilerinin sana ikinci kez kazık atmalarına izin veremezsin.'' Kennedy havaalanına gelince Cross arabadan indi. Pippi de kayarak direksiyonun başına geçti. Açık pencereden el sıkıştılar. Pippi oğlunun yakışıklı yüzüne sevgiyle baktı ve yanağına usulca vururken gülümsemeye çalıştı. ''Dikkatli ol.'' Cross siyah gözleriyle babasının yüzünü araştırdı. Neye karşı? Her şeye. Pippi sonra genç adamı şaşırtan bir şey söyledi. Belki de annenle gitmene izin vermem gerekirdi. Ama bencillik ettim. Senin yanımda olmanı istedim. Cross Pippi'nin uzaklaşmasını izlerken ilk olarak babasının onun için ne kadar kaygılandığını anladı. Pippi'nin onu ne kadar çok sevdiğini de. 15. Kısım. Pippi de Lena evlenmeye karar verdi. Aşık olduğu için değil, dostluk için evlenecekti. Evet, Zanada Oteli'nde dostları, Clericuzio, ailesi ve sürüyle akrabası vardı. 3 metresi de. Yemeklerini iştahla yiyordu. Golfün zevkini çıkarıyor ve hala dans etmeyi seviyordu. 60'ına yaklaşmıştı, sağlığı ve keyfi yerindeydi, zengindi, yarı emekliydi. Artık doğru dürüst bir aile hayatı ve yeniden çocuklarının olmasını istiyordu. Neden olmasın? Bu fikre giderek ısınıyor, tekrar baba olmayı şaşılacak kadar çok istiyordu. Bir kez çocuğunu yetiştirmek eğlenceli olacaktı. Claudia çocukken onu çok sevmişti ama artık dargındılar. Kızı hem dürüst hem de akıllıydı. Sonunda başarılı bir senarist olmuştu. Kim bilir, belki ileride bir gün barışırlardı. Bir bakıma Claudia da onun kadar inatçıydı. Bu nedenle kızını anlıyordu. Onun inandığı şeyleri savunmasına hayranlık duyuyordu. Cross film işinde oynadığı kumarı kaybetmişti. Ama şöyle ya da böyle geleceği güven altındaydı. Zanadu hala onundu. Don da yeni iş yüzünden girdiği riski kaldırmasında ona yardımcı olacaktı. İyi bir çocuktu o ama gençti. Ve gençlerin de kendilerini riske atmaları gerekiyordu. Yaşam böyleydi. Pippi Cross'u havaalanına bıraktıktan sonra New York'a döndü. Doğu kıyısındaki metresiyle birkaç gün geçirecekti. Güzel bir esmerdi kadın, bir avukatın sekreteriydi. New Yorklulara özgü o biraz da kırıcı mizah yeteneği vardı onda. Harika dans ediyordu. Evet, dili fazla sivriydi. Para harcamaktan hoşlanıyordu, yani pahalı bir eş olacaktı. Ayrıca yaşı geçmişti, 45'inden fazlaydı. Çok bağımsızdı. Bir metres için güzel bir nitelikti ama Pippi'nin istediği tarzdaki bir evliliğe uyacak gibi değildi. Pippi metresiyle hoş bir hafta sonu geçirdi ama kadın pazar gününün yarısını Times gazetesini okuyarak geçirmeyi tercih etti. En güzel lokantalarda yemek yiyip dans etmek için gece kulüplerine gittiler. Kadının apartmanında seviştiler, bu da harikaydı. Ama Pippi'nin daha sakin birine ihtiyacı vardı. New York'tan Chicago'ya uçtu. Oradaki metresi de bu gürültülü kent gibiydi. Fazla içiyor, partiden partiye koşuyordu. Kayıtsız ve eğlenceli bir kadındı. Ama biraz tembel, biraz da pasaklıydı. Pippi tertemiz bir evden hoşlanırdı. Ayrıca o da çocuk doğuramayacak kadar yaşlıydı. Kahretsin! Pippi genç bir kadınla başa çıkacak durumda mıydı? Chicago'da iki gün geçirdikten sonra onu da listeden sildi. Zaten iki kadın da Vegas'a yerleşme konusunda sorun çıkaracaklardı. Büyük kentlere alışmıştı bunlar. Pippi için için Vegas'ın küçük bir kovboy kasabası olduğunu biliyordu. Sadece ineklerin yerini kumarhaneler almıştı. Pippi'nin ise Vegas'tan başka yerde yaşaması imkansızdı. Çünkü orada gece diye bir şey yoktu. Neonlar bütün hayaletleri kaçırıyordu. Vegas çöl gecesinde pembe bir pırlanta gibi ışıldıyordu. Şafaktan sonra ise kızgın güneş neonlardan kaçan hayaletleri kovuyordu. En uygunu Los Angeles'taki metresiydi galiba. Pippi coğrafya bakımından metreslerinin yerlerini iyi seçmiş olduğu için memnundu. Üç kadın kazara karşılaşmayacaklardı. Pippi de onlardan birini seçmek için zorlanmayacaktı. Gerçekten de dönüp geriye bakarken yaşamını ustalıkla yönettiği için seviniyordu. Cüretli ama aynı zamanda ihtiyatlıydı. Cesurdu ama pervasız değildi. Aileye sadık kalmış ve onlar tarafından ödüllendirilmişti. Tek hatası Neyleen gibi bir kadınla evlenmek olmuştu. Ama yine de hangi kadın onu 11 yıl mutlu edebilirdi ve hangi erkek yaşamında sadece bir tek hata yaptığını söyleyerek övünebilirdi? Don her zaman ne diyordu? Hayatta hata yapmak önemli değil, bunların öldürücü hatalar olmamaları şartıyla. Pippi Vegas'a uğramamaya, doğruca Los Angeles'a gitmeye karar verdi. Michelle'e telefon ederek yolda olduğunu haber verdi. Kadının onu havaalanından alma teklifini kabul etmedi. ''Sen sadece evde hazır ol, seni özledim. Sana söyleyecek çok önemli bir şeyim var.'' Michelle yeterince gençti, 32'sinde, daha şefkatli ve daha cömertti, insanın sinirini bozmuyordu. Belki de bunun nedeni Kaliforniya'da doğup büyümüş olmasıydı. Seks bakımından da iyiydi ama diğerleri kötüydü anlamına gelmiyordu bu. Pippi için ilk şart buydu. Michelle'in öyle sivri yanları yoktu, sorun yaratmayacaktı ama biraz kaçıkçaydı. Yeni çağa özgü o saçmalıklara inanıyordu. Hayaletlerle konuşmaya, geçmişte sürdüğü yaşamlardan söz ediyordu. Bununla birlikte eğlenceli de olabiliyordu. Bütün Kaliforniyalı güzeller gibi aktris olma düşleri kurmuştu. Ama sonra bu hevesten vazgeçmek zorunda kalmıştı. Şimdi yogaya, formunda olmaya, koşmaya ve spor salonuna gitmeye vermişti kendini. Ayrıca Pippi'yi her zaman karması yüzünden övüyordu. Tabii aslında metreslerinin hiçbiri onun asıl işini bilmiyordu. Onun Vegas'taki bir otel şirketinin yöneticilerinden olduğunu sanıyorlardı. Evet, Michelle Vegas'ta kalabilirdi. Los Angeles'ta da bir katları olurdu. İçleri sıkıldığı zaman 45 dakikalık bir uçuştan sonra Los Angeles'a gelip orada 2 hafta kadar kalabilirlerdi. Belki Michelle'in oyalanması için Pippi ona hediye eşyalar satılan bir dükkan da alırdı. Bu evlilik başarılı olurdu. Ama ya Michelle hayır derse? Pippi Los Angeles'ta uçaktan inince Kaliforniya'nın ılık havasını içine çekti. Hafif sisin farkında bile değildi. Bir araba kiralayarak önce Rodeo Drive'a gitti. Metreslerine küçük hediyeler alarak onlara sürpriz yapmaya bayılırdı. Dünyadaki en lüks eşyaların satıldığı şık dükkanlarla dolu sokakta yürümekten de hoşlanırdı. Gucci'den gösterişli bir kol saati, Fendi'den çirkin bulmasına rağmen bir çanta, bir Hermes eşarbı ve pahalı bir heykele benzeyen şişesi olan bir parfüm satın aldı. Bir kutu pahalı iç çamaşırı aldığı zaman o kadar keyiflendi ki genç bir sarışın olan satış görevlisine de takıldı. Çamaşırların kendisi için olduğunu söyledi. Kız ona şöyle bir baktı ve neden olmasın dedi. Arabaya bindiği sırada 3000 doları gitmişti. Santa Monica'ya doğru yola çıktı. Renkli bir Gucci poşetindeki hediyeleri yanındaki koltuğa koymuştu. Brentwood'da Mart'a da uğradı. Sevdiği bir yerdi burası. İç avlularına piknik masaları konmuş olan yerlerden hoşlanıyordu. Orada soğuk bir şeyler içip karnınızı doyurabiliyordunuz. Uçakta yemek pek berbattı, karnı acıkmıştı. Michelle'in buzdolabında fazla yiyecek bulunmuyor çünkü o her zaman rejim yapıyordu. Pippi bir dükkandan kızarmış iki tavuk, kül bastı ve garnitürlü 4 sosis aldı. Fırından yeni çıkmış buğday ve çavdar ekmekleriyle kocaman bir bardak kola aldıktan sonra gidip bir masaya oturdu. Son bir yalnızlık anı için 2 sosis, bir tavuğun yarısını ve biraz da kızarmış patates yedi. Hiçbir şey ona bu kadar lezzetli gelmemişti. Kaliforniya'nın akşam güneşinin altın ışığında oturdu. Tatlı, ılık, hava yüzünü yıkadı. Oradan ayrılmak istemiyordu ama Michelle onu bekliyordu. Kadın herhalde duş yapıp parfümler sürmüştü. Biraz da çakır keyif olacaktı. Pippi daha dişlerini olmadan onunla aşk yapacaktı. Ama Pippi daha önce ona evlenme teklif edecekti. Arabayla Santa Monica'ya giderek Michelle'in oturduğu semtin önünde durdu. Burası İspanyol tarzı iki katlı evlerden oluşuyordu. Pippi arabadan inince iki poşeti hemen sol eline aldı, sağ eli boştu. Alışkanlıkla sokağın aşağısına yukarısına baktı. Sokakta park edilmiş arabalar yoktu. İspanyol tipi evlerin bahçesinde arabaları bırakmak için bol yer vardı. Mimari tarzı buraya birazcık dinsel ve hoş bir hava veriyordu. Çiçeklerle çimler kaldırımların kenarlarını gizliyordu. Kalın dallı ağaçlar batmakta olan güneşe karşı birer şemsiye gibiydiler. Pippi şimdi uzun bir geçitte ilerleyecekti. İki yandaki yeşille boyalı tahta parmaklıklara güller sardırılmıştı. Michelle'in dairesi arkadaydı. Eski Santa Monica'dan kalma bu yerde hala bir kır havası vardı. Binalar eski tahtadan yapılmış gibi gözüküyor, onları kenarlarında beyaz banklar olan yüzme havuzları birbirinden ayırıyordu. Pippi geçidin dibinden gelen motor sesini duydu. Orada duran bir arabadan geliyordu, hemen dikkat kesildi. Zaten her zaman tetikteydi. Aynı anda birinin beyaz bir banktan kalktığını fark etti. O kadar şaşırdı ki, kahretsin dedi. Burada ne işin var? Adam onun elini sıkmak için uzanmadı. Pippi o anda her şeyi anladı, olacakları biliyordu. Beyni o kadar çok bilgiyi inceledi ki tepki gösteremedi. Tabancanın ortaya çıktığını gördü. Küçük bir silahtı, zararsızmış gibi gözüküyordu. Pippi katilin yüz hatlarının gerildiğini fark etti. İlk kez o zaman öldürdüğü insanların suratında beliren ifadelerin anlamını kavradı. Yaşamları sona ereceği için şaşırmışlardı. Pippi sonunda sürdüğü hayatın bedelini ödeyeceğini de anladı. Hatta kısaca katilin iyi plan yapamadığını düşündü. Kendisi böyle yapmazdı. Katilin ona merhamet göstermeyeceğini bildiği için elinden geleni yaptı. Poşetleri yere atarak saldırdı. Aynı anda tabancasına uzandı. Katil ona doğru geldi. 6 kurşun Pippi'nin gövdesini havalandırıp yeşil parmaklığın altındaki çiçeklerin oluşturduğu yastığa fırlattı. Burnuna çiçeklerin kokusu geldi. Tepesine dikilmiş olan adama bakarak, ''Tanrı'nın belası Santa'' diyor dedi. Aynı anda son kurşun kafasına saplandı ve Pippi de Lena öldü. 40. Ayrımın sonu. Sayfa 392.